Başucunda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 25.
Kerataya bak dedi annem. Sahibini bilirmiş gibi nasıl hemen onun kucağında yerini buldu. Biz sabahtan beri sütle besliyoruz nafile. Annesi sanıyor onu dedi Ayla. Bir an göz geze geldik. Ne garip. Sanki o gün neyi kaybettiğimi bilirmiş gibi bana bu küçük yavruyu yollamıştı. Tam da o gün. İnanılacak şey miydi bu? Ne çok zaman geçmişti. Şimdi tek başıma sinemaların, oyuncakçıların, tuhafiyelerin, renkli pazarların, belki bize çocukken binbir surat balosu gibi gelen garip kalabalığın, anılarımda her nedense sirk müziği gibi bir şarkıyla dev bir panayıra dönüştüğü Beyoğlu'nda yürüyordum. Ve artık büyük bir kadındım. Sanki aynı anda hem büyük bir kadın hem de o eski çocuk gibi iki farklı duyguyu, o farklı duyguların görüntülerini, seslerini aynı anda yaşıyordum. Sinemaların birinin köşesinde uzay canavarı kılığına girmiş iki kişi bir filmin reklamını yapmak için gelen geçene sataşıyordu. Annemlerin saatlerce oyalandığı şapkacıların, düğmecilerin, terzilerin bulunduğu pasaja girip bir an yüzüme çarpan serinlikle hemen o günlere dönüveriyordum. Ne zamandır gelmemiştim ama ayrıntıları unutmamıştım. Rengarenk düğmelerin, ipliklerin, elime alıp dokunmaktan bıkmadığım çeşit çeşit kumaş parçalarının arasında oturup onları bekleyişimizi, biraz sonra gideceğimiz bebeklerle dolu dev oyuncakçıda kendimi kaybedişimi. Renkli kağıt bebekler vardı o zaman. Bir kitabın içinden giysilerini keser, onları bebeklere giydirirdim. Buraya geldiğimiz zaman bana mutlaka onlardan alırlardı. Limonataların, çayların, dondurmaların ikram edildiği, herkesin hatırının sorulduğu, selamlar gönderildiği, mağazaların biraz loş ve karışık havası pek değişmemiş. Başımı şöyle bir uzatıyorum pasajın girişinden, yüzlerinde tüllü şapkaları olan birkaç hanım parke taşı avluda dedikodu yapıyor. Köşedeki kuaförde hanımlar kafalarına o kocaman fanusları geçirmiş, ellerindeki dergileri okuyorlar. Sinemaların bez afişlerine bakıyorum. Ben onları çok daha büyük sanırdım. Biri yanımdan geçerken bana hafifçe çarpıyor ve dönüp özür bile dilemiyor. İnanılmayacak şey ama birbiri üstüne yığılmış, tepelere kadar üst üste öylesine konulmuş, raflara birkaç sıra halinde dizilmiş sayısız kitabın içinden ne isterseniz birkaç dakikada bulup çıkartan, aksiliyle ünlü Artin Efendi'nin dükkanı kapanmış. Kiliseler, elçilikler, vitrinlerindeki ışıltıyla mücevher mağazaları. Birkaç dükkanın yerini tam çıkartamıyorum. Onları bulamıyorum. Ben mi karıştırıyorum yoksa onlar yerlerini başkalarına mı bırakıp gitti bilemiyorum. Dediklerine göre birkaç yıl önceki olaylardan sonra tasını tarağını toplayıp gidenler çok olmuş. Ama en güzel hediyelikleri satan ve cam mekanında mavi kadifelerin içinde en fazla müzik kutusu, kar küresi ya da bir porselen bebek duran yaşlı Rum'un dükkanı açık. Birkaç gün sonra onun doğum günü. Dükkana giriyorum. Sanki vitrine inat tıka basa dolu raflara bakıp bir şey bulmak öyle zor ki. Sonunda altın kapaklı, yeşil, çizgili bir dolma kalem beğeniyorum. Kravatı, yeleği, gözlükleri, köstekli saatiyle yaşlı adam sanki her an bir davete gidecek gibi şık. Benim için özel bir kutu çıkartıyor tezgahın altından. Ama diyorum, açar açmaz yazmasını istiyorum. Kolay efendim diyor. Ağır hareketlerle çok önemli bir şey yapıyormuş gibi mürekkep koyup küçük bir mendille siliyor. Kalemi özenle kutunun içine yerleştiriyor. Dikkatle paket yapıyor. Beyaz ipekten bir kurdeleyle bağlıyor. Sonra onu da kırmızı kadife bir kesenin içine koyuyor. Küçük bir kağıt parçasına o eşsiz mektuplarını belki artık bu kalemle yazarsın. Doğum günün kutlu olsun yazıyorum. Kağıdı kesenin içine atıyorum. Yaşlı adam beni kapıya kadar uğurluyor. Oradan çıkıp biraz yürüyünce annem, teyzem, büyük annem ne zaman buraya gelsek mutlaka uğradığımız pastanenin önüne geliyorum. Cam mekanın bir köşesinde kristal vazoda beyaz laleler duruyor. Öteki köşede kırmızı. Ama asıl bugün bile hala aklımdan çıkmayan, yapmıyorlar ki artık, meyve şekerlemeleri. Süslü kağıtlar içinde bir resim gibi duran parlak incirler, portakallar. Neyse ki o yerinde duruyor. Üstelik işte duvarlara çizilmiş, mevsimleri gösteren resimleriyle hiç değişmemiş. Bir an kapıyı itip içeri girerken heyecanlanıyorum. Sanki geçmişe döner gibi oluyorum. Süslü püslü, belli ki alışverişten gelen birkaç kadın bir masada yüksek sesle konuşuyorlar. Bir başka masada göbekli bir adam gazete okuyor. Bir adamla bir kadın fısıldayarak konuştukları köşeden aynı anda bana bakıp sonra yeniden kendi hayatlarına dönüyorlar. Bir kadın Moriendo Cafe'yi söylüyor. Tezgaha kadar yürüyorum. Yaşlı adamlar beni hatırlamıyor. Ben de kim olduğumu söylemiyorum. Onlar paketi hazırlarken çantamdan küçük siyah pudralığı çıkartıp aynasında kendime bakıyorum. Yanaklarıma biraz pudra sürüyorum, saçlarımı düzeltiyorum. Sonra elimde bir incir şekerlemesiyle çıkıp yürümeye başlıyorum. Otelin kapısından girdiğim zaman kepi başına küçük gelmiş iri yarı genç bir oğlan beni karşıladı. Sanki kim olduğumdan kuşkusu yokmuş gibi, "Buyurun beyefendi sizi bekliyor," dedi. Sesimi çıkarmadan peşine düştüm. Mermer merdivenleri çıkıp sağa döndük. Barın uzak köşesinde oturduğu yerden kalkmış, arkası bana dönük tıknazca bir adamla ayakta konuşuyordu. Bir an duraladım ama çocuk önüme düşmüş, görevini yerine getirmenin heyecanı içinde bir bana bir ona bakarak yürüyordu. İster istemez ben de peşinden gittim. Bize baktığını görünce adam da bize doğru döndü. Benim gelmemle birlikte mahcup izin istedi. Yanımdan geçerken bu tombul, badem bıyıklı, kel kafalı adamı bir yerden tanıdığımı düşündüm ama çıkartamadım. Bir an bana elini uzatacağını sandım ama sanki göz göze gelmekten kaçar gibi aceleyle ikimizin de elini sıkmadan dönüp gitti. Fuat gelip yine beni omuzlarımdan tuttu, yüzüme gülerek baktı. "Nihayet," dedi. "Buralara gelirsin de bana haber vermezsin, öyle mi? Tek tek soracağım bunların hesabını. Önce bir otur da sen." Bordo çizgili açık kahverengi koltuklardan birine oturdum. Sırtım kapıya dönük pencerenin yanına. Tüllerden dışarısı belli belirsiz görünüyordu. Sabahın bu saatinde beni getiren komi ile beyazlar giymiş bir garsondan başka kimse yoktu içeride. Garsona bir meyve suyu söyledikten sonra "Kimin kime hesap vereceği belli olmaz beyefendi," dedim. "En iyisi hesap kitap işlerini bir başka zamana bırakalım." Şaşırmış gibi baktı. "Kimdi bu bey? Sanki bir yerden tanıyorum," dedim. "Abdülhak Şinasi Bey canım," dedi. "Nevi şahsına münhasır bir adam. Yoksa kitaplarını okumadın mı?" "Şimdi hatırladım," dedim. "Okumaz olur muyum? Keşke bilseydim. Çok da severim ama elini bile uzatmadı ki." "Uzatmaz," diye güldü. "El sıkışmayı pek sevmez. Biraz hastalık hastası. Senin yanakların niye böyle kızarmış? Yürüdün mü?" "Evet," dedim. "Biraz erken çıkmışım, yürüdüm. Ne zamandır gelmemişim Beyoğlu'na, özlemişim. Çocukluğumu hatırladım. Babamı, anneannemi. Hava güzel ama hızlı yürüyünce biraz sıcak basıyor." "Nasıl buldun bakalım bizim minik yavruyu?" "Çok sevimli. Boynumdan inmiyor. Adını da Leylak koyduk. Onca yol onu taşıdığına inanamadım." "Herkes görmemiş gibi bavullar dolusu ıvır zıvır taşıdı. Ben bir kedi taşımışım, çok mu?" "Gelip de annem kediyi gösterince neye uğradığımı şaşırdım tabii." "İyi ama burada olduğumu nereden öğrendin?" Güldü. Gümüş tabakasını açıp sigara uzattı. Kendi de bir tane aldı. Benimkini yaktı. "Zor değil ama merak ettim seni bulmayınca. Yalnız gelmişsin. Kötü bir şey yok değil mi?" Araya uzun bir zaman girmişti. Telefonla bile konuşmayalı çok olmuştu. Belki de onun için şimdi bir türlü eski yakınlığımızı bulamıyor, sanki uzak bir tanıdıkla buluşmuş gibi mesafeli konuşuyorduk. "Yok," dedim, "annemi özledim, biraz da sıkıldım, onun için geldim." Ona neler olup bittiğini anlatmayacaktım. Kendi hayatımda olup bitecekler yalnızca benimle ilgiliydi. O bütün bunların dışında kalmalıydı. Yalnızca beni sevdiği için hayatımın dağılıp gideceğinden korkmamalıydı. Olup biteceklere neden olduğunu düşünerek vicdan azabı çekmemeliydi. Hayır, bunu ona yaşatmak istemiyordum. Birden o sabah her şey tıpkı tepeden kente baktığım zaman uzaktaki adaları bile gördüğüm gibi berraklaşmıştı. O hayatın içinde beklenmedik bir mutluluk bulmuştu. Bir rüya, bir hayal, belki de yalnızca en güzel yanlarını gördüğünüz gerçek. Hangisini isterseniz söyleyin. Şimdi onu bozmaya, bu eşsiz duyguyu bunca yıldır yaşanmış ötekilere benzetmeye hakkım var mıydı? Benden istediği bu muydu? Hayır, benden istediği bu değildi. Elbette şimdi sorsam başka şeyler söylerdi ama ben biliyordum. Onun içinde en azından o, yalnızca mutluluğu, bıktırıcı sorunlarla gölgelenmemiş coşkuyu yaşamalıydı. Hayatımı bir kez kurmaya çalışmıştım. olmamıştı. Çok sağlam sandığım ne varsa dağılıyordu işte. Oysa hiç bilmediğim, farkında olmadığım bir şey bana onu getirmişti. Ve ben de kendimi bu rastlantının büyüsüne bırakmıştım. Artık kuralları, alışılmış düşünceleri, başkalarının söylediklerini, bütün öğrendiklerimi unutuyordum. Evet, unutacaktım. En azından bu kez. Ben istediğimi yapacaktım ve onun neyi neden yaptığını da düşünmeyecektim. Bütün kadınlar gibi sürekli ondan bir şeyler yapmasını bekleyip yapmayınca da üzülmeyecektim. Tıpkı benim yaptığım gibi aslında o da istediğini yapacaktı. Eğer bizi bir araya getiren şey hayatın bir buyruğuysa, evet öyle garip mistik şeyler vardı aklımda ve benim her an hissettiğim kadar gerçekse mutluluk bize gelecekti. Seni dalgın gördüm, düşünceli dedi. Gerçekten de dalıp gitmiştim. Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? İnsanların bizi duyduğunu düşünüyordum. Çünkü koskoca salonda başka bir ses yoktu. Yarım yamalak duyduğumuz bir radyodan gelen müzik dışında. Fısıldar gibi, sevinmez olur muyum dedim. Ben de seni çok merak ettim. Birden kayboldun. Aklıma türlü şey geldi ama şimdi hepsi geçti. Burada biraz, evet biliyorum dedi. Biraz çıkıp yürüyelim mi? Artık nasıl baktıysam güldü. Eliyle dizime yavaşça vurdu. Tamam tamam vazgeçtim dedi. İyi bir fikir değil ama seninle bir sinemaya gitmek isterdim. Evet dedim gülerek. Bak bu daha iyi fikir. Şurada sarayda Grace Kelly'nin bir filmi oynuyor. Gelirken gördüm. Çantamı açıp hediyesini çıkardım. Bana mı aldın dedi. Çok güzel bir şeye benziyor. Kutuyu çıkarırken not masanın üzerine düştü. Onu alıp okudu. Doğum günümü unutmadın öyle mi dedi. Ben bile unutmuşum. Sonra kutuyu açtı. Çok güzelmiş dedi. Sahiden çok güzel. Yazsana dedim. Önündeki kağıtlardan birini aldı. Bir şeyler yazıp önüme çevirdi. Seni her görüşümde dünyayı unutuyorum. Her şey gidiyor. Yalnız seni kucaklamak, sana sarılmak, seni öpmek isteği kalıyor. Gittiğim her yerde seni özlüyorum. Seninle konuşmayınca sanki hep bir şey unutmuşum ama ne unuttuğumu bilmiyormuşum gibi tuhaf bir his içinde oluyorum. Ben sana aşık oldum. Bunu okuyunca daha fazla dayanamadım. Kalemi elinden aldım. Ben de sana aşık oldum. Bu benim bilmediğim bir his. Onun için şaşkınım. Hem nereye gittiğini umursamayan bir kelebek gibi uçuyorum, hem de bir yere konmak ihtiyacıyla çırpınıyorum. Sana çok yazdım ama hepsini yırtıp attım. Ne yapacağımı bilmiyorum yazdım. Ben sigaramı söndürürken o az önce çıkardığı sigarasını yeni yaktı. Camın üstünde kağıdı çevirip okudu. Bir an ona bakmadığım halde yüzüme baktığını, gözlerimi görmeye çalıştığını fark ettim. Kalemi bıraktım. Bana söyle yazdı. Tersten görebiliyordum ne yazdığını. O kargacık burgacık yazısını buradan bile okuyabiliyordum artık. Ne istersen onu yapalım. Hiçbir şey umurumda değil. İstersen şimdi şuradan çıkalım, el ele tutuşup bütün yolu yürüyelim. Herkes görsün, herkes bilsin. Ne olacaksa olsun. Sonra hızla çevirdi kağıdı önüme. Sayfa 268. O sigarasını içerken ben bir yandan okuduklarıma sevindim, bir yandan aynı anda bunların hepsinin yalnızca içindeki bir istek olduğunu anladım. Bir an benim de aklımdan her şeye boş vermek, hadi gel buradan çıkalım, çekip gidelim, yeni bir hayata başlayalım demek geçti. Ben de bunu yapamayacağımızı bilecek kadar büyüdüm yazdım. Bana şimdi fazla sorma. Ama bir tek şey söyleyeceğim, artık daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Birkaç gün sonra geri dönüyorum, ondan sonra yeniden konuşuruz. Okuyunca yüzüme baktı, ne demek istediğimi anlamaya çalışıyordu. Yarın akşam Ankara'ya dönüyorum dedi. Sonra sesini alçaltarak ve gözlerini kaçırıp tül perdelerden dışarı bakarak biraz utangaç. Bu gece kaçabilecek misin? Hayır dedim hemen. Sanki bu soruyu beklermiş gibi. Sanki çoktan vereceğim cevap hazırmış gibi. Aslında değildi. Çünkü tek isteğim onunla yalnız kalabilmek, bu resmi sıkıcı havadan çıkmak, yüzünü, gözlerini öpmek, sarılmak ve bütün geceyi onunla geçirmekti. Ama yine de hayır dedim. Ben şimdi gidiyorum. Gelecek hafta konuşuruz. Belki sen oraya gelirsin. Daha fazla imkansızlıklardan söz etmek istemiyorum. Bir an onunla tıpkı dünkü gibi adada olmayı, faytona binmeyi, çamların içinde yürümeyi, bahçelerden sokağa sarkan kırmızılı mavili çiçekleri koklamayı istedim.
Ayrım sonu.